Ayrım 18. Rahimhan bacaklarını yavaşça indirdi. Her devinimi bıçaksı bir sancıyı tetikleyen birinin özeniyle sırtını çıplak duvara yasladı. Dışarıda bir eşek anırıyor, biri Urdu dilinde bir şeyler haykırıyordu. Güneş alçalmaya başlamıştı. Köhne binaların çatlaklarından sızan güneş ışığı kızıldı. O kış ve onu izleyen yaz yaptıklarımın iğrençliği beni bir kez daha vurdu. Adla beynimde çınlıyordu. Hasan, Sohrab, Ali, Ferzane, Sanavbar, Rahimhan'dan Ali'nin adını duymak yıllardır açılmamış tozlu bir müzik kutusu bulmak gibiydi. Kapak açılır açılmaz melodi başlamıştı. Bugün kimi yedin bakalım babalu? Kimi yedin ha? Seni çekik gözlü soytarı. Ali'nin donmuş yüzünü gözümün önüne getirmek, o dingin gözlerini gerçekten görmek için kendimi zorladım. Ama zaman çok açgözlü bir şey. Bazen bütün ayrıntıları çalıp kendine saklıyor. Hasan hala o evde mi diye sordum. Rahimhan çay bardağını çatlamış dudaklarına götürdü. Çayından iri bir yudum aldı. Sonra yeleğinin göğüs cebinden bir zarf çıkardı, bana uzattı. Bu sana. Kapalı zarfı yırttım. İçinden polaroid bir fotoğrafla katlanmış bir mektup çıktı. Fotoğrafa uzun uzun baktım. Beyaz türbanlı, yeşil çizgili, çapanlı, uzun boylu bir erkek. Çift kanatlı, demir bir kapının önünde duruyordu. Yanında bir erkek çocuk vardı. Güneş ışığı soldan çizgiler halinde vuruyor, toparlak yüzünün yarısını gölgede bırakıyordu. Gözlerini kısmış, gülümseyerek kameraya bakıyordu. Öndeki dişleri eksikti. Bu bulanık polaroidde bile çapanlı adamdan belli bir kendine güven, bir rahatlık yansıyordu. Bu izlenimi veren duruşuydu. Bacaklar hafif ayrık, kollar rahatça göğüste kavuşturulmuş, baş güneşe doğru eğik. Özellikle de gülümseyiş. Fotoğrafa bakan biri, dünya ile barışık, dünyanın kendisine iyi davrandığına inanan biriyle karşı karşıya olduğu sonucuna varırdı. Rahimhan haklıydı. Ona yolda rastlasaydım, derhal tanırdım. Küçük oğlan yalın ayaktı. Bir kolunu babasının baldırını dolamış, tıraşlı kafasını onun kalçasına dayamıştı. O da gülümsemiş, gözlerini kısmıştı. Mektubu açtım. Farsça yazılmıştı. Tek bir virgül atlanmamış, hiçbir noktalama işareti unutulmamış, sözcükler tek tek vurgulanmıştı. El yazısının düzgünlüğü neredeyse çocuksuydu. Okumaya başladım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ve en derin saygılarımla Emira. Ferzanecan, Sohrab ve ben bu mektubun eline geçmesi, seni sağlıklı ve Allah'ın nuruyla aydınlanmış bir halde bulması için duacıyız. Lütfen mektubu sana ulaştırdığı için Rahim Han Efendi'ye en içten teşekkürlerimi ilet. Bir gün, umarım ben de senden bir mektup alır, Amerika'daki yaşamını okurum. Belki içinden bir fotoğrafını da çıkar, gözlerimizi aydınlatır. Ferzanecan'la Sohrab'a seni o kadar çok anlattım ki, birlikte büyüdüğümüzü, oynadığımız oyunları, sokaklardaki koşuşturmalarımızı, yaptığımız haylazlıklar ikisini de güldürüyor. Emira, çocukluğumuzun Afganistan'ı ne yazık ki çoktan öldü. İyilik bu toprakları terk etti. Ölümlerden kaçmanın yolu kalmadı. Ölüm her an, her yerde ölüm. Kabil'i korku sardı. Sokaklar stadyum, pazar yerleri korku dolu. O artık hayatımızın bir parçası Emira. Vatanımızı ele geçiren vahşiler insan onurunu hiçe sayıyor. Daha geçen gün Ferzane ile birlikte patatesle nan almak için pazara gitmiştik. Satıcıya patatesin fiyatını sordum ama adam onu duymadı. Galiba bir kulağa sağırdı. Bunun üzerine Ferzane biraz daha yüksek sesle sordu. Ansızın genç bir talip koşarak yanımıza geldi ve elindeki sopayı Ferzane'nin baldırına var gücüyle indirdi. Öyle sert vurmuştu ki karım yere yığıldı. Adam avaz avaz bağırıyor, Ahlak ve İffet Bakanlığı'nın kadınların yüksek sesle konuşmasını yasakladığını haykırıyordu. Ferzane'nin bacağındaki geniş morluk günlerce geçmedi. Bense öylece durup karımın dayak yiyişini izlemekten başka hiçbir şey yapmadım. Karşı koysaydım o köpek hiç kuşkusuz beynime kurşun sıkardı hem de seve seve. O zaman Sohrab'ım ne yapardı? Sokaklar aç yetimlerden geçilmiyor zaten. Sağ olduğum için her gün Allah'a şükrediyorum. Ölümden korktuğum için değil, karımın bir kocası olduğu, oğlum da yetim kalmadığı için. Keşke Sohrab'ı görebilseydin. Çok iyi bir çocuk. Babası gibi cahilin teki olmasın diye Rahim Hanlı Efendi ile ben ona okuyup yazmayı öğrettik. Hele sapanı kullanışını bir görsen, arada bir Sohrab'a Kabil'i gezdiriyor, şeker filan alıyorum. Şare Nau'daki maymun adam hala duruyor. Ona rastlayınca para veriyor, maymun dansını Sohrab için yapmasını istiyorum. Gülmekten yerlere yatıyor. Sık sık tepedeki mezarlığa gidiyoruz. Oradaki nar ağacının altına oturup Şahname'yi okurduk, anımsıyor musun? Kuraklık tepeyi kuruttu, ağaç yıllardır meyve vermiyor ama Sohrab'la ikimiz yine de gölgesinde oturuyoruz. Ona Şahname'yi okuyorum. En sevdiği bölümün Rüstem ile Sohrab olduğunu söylememe bile gerek yok. Yakında kitabı kendi başına okuyabilecek. Ben çok gururlu, çok şanslı bir babayım. Emira, Rahim hanımefendi çok hasta. Bütün gün öksürüyor. Ağzını sildiği zaman yenine kan bulaştığını görüyorum. Çok zayıfladı. Ferzane Can'ın onun için pişirdiği çorbayı, pilavı yemesi için yalvarıyorum. Ama o bir iki lokma alıp bırakıyor. O da sırf Ferzane Can'ın hatırına. Bu sevgili adam için öyle endişeleniyorum ki her gün dua ediyorum. Birkaç gün sonra oradaki doktorları görünmek için Pakistan'a gidecek. İnşallah iyi haberlerle döner. Ama yüreğim korku dolu. Sohraba Rahim Hanımefendi'nin iyileşeceğini söylüyoruz. Başka ne yapabiliriz? Henüz 10 yaşında ve Rahim Hanımefendi'ye tapıyor. Birbirlerine çok yakın, çok düşkünler. Rahim Hanımefendi onu çarşıya götürür, ona balon, bisküvi alırdı. Ama artık bunu yapamayacak kadar halsiz. Son zamanlarda sık sık rüya görüyorum. Emir Ağa, kimisi tam bir kabus. Örneğin çimleri kan kırmızı bir futbol sahasında asılmış çürüyen cesetler. Soluk soluğa ter içinde uyanıyorum. Ama genellikle güzel düşler görüyor. Bunun için de Allah'a şükrediyorum. Rahim hanımefendinin sağlığına kavuştuğunu görüyorum. Oğlumun büyüyüp iyi bir insan olduğunu, özgür ve önemli biri olduğunu görüyorum. Lalelerin Kabe sokaklarını yeniden doldurduğunu, çayhanelerden rubat müziği yayıldığını, uçurtmaların gökyüzünde süzüldüğünü ve senin bir gün Kabil'e, çocukluğunun yurduna döndüğünü görüyorum. Bunu yaparsan eski ve sadık bir dostun seni beklediğini göreceksin. Allah her zaman yanında olsun. Hasan. Mektubu iki kez okudum. Sonra katladım. Bir dakika kadar yeniden fotoğrafa baktım. İkisini de cebime soktum. Nasıl, iyi mi diye sordum. O mektup 6 ay önce yazılmıştı. Benim Peşaver'e gelmemden 1-2 gün önce dedi. Rahiman. Fotoğrafı da son gün çektim. Peşaver'e barışımdan 1 ay sonra Kabil'deki komşularından biri beni aradı ve olup biteni anlattı. Ben ayrıldıktan hemen sonra bir Hazara ailenin Vezir Ekber Han mahallesindeki büyük bir evde tek başına yaşadığı duyulmuş, daha doğrusu Taliban'ın iddiası buymuş. Durumu araştırmak için birkaç talip yetkili gelmiş, Hasan'ı sorguya çekmiş. Hasan benimle birlikte oturduğunu söylemiş, beni arayan komşu dahil bütün komşular da onu doğrulamış ama yetkililer ona inanmamış. Ona bütün Hazaralar gibi yalancı ve hırsız olduğunu söylemişler. Ailesiyle birlikte gün batımına kadar defolup gitmesini emretmişler. Hasan karşı çıkmış ama komşunun dediğine göre Taliban o büyük eve nasıl demişti? Ha evet, aç kurtlar gibi ağzı sulanarak bakıyormuş. Hasan'a eve kendilerini yerleşeceğini ve güya ben dönünceye kadar da göz kulak olacaklarını söylemişler. Hasan direnmiş, onlar da onu alıp sokağa çıkarmışlar. Soluğumu tuttum. Hayır. Diz çökmesini emretmişler. Yo, tanrım hayır. Ve ensesinden kurşunlamışlar. Hayır. Perdane çığlıklar atarak üzerlerine saldırmış. Hayır. Onu da vurmuşlar. Daha sonra da kendilerini nefsi müdafaa diye savunmuşlar. Yapabildiğim tek şey defalarca üst üste fısıldamaktı. Hayır, hayır, hayır. Sürekli 1974 yılındaki o günü, hastane odasını, Hasan'ın dudak ameliyatından sonraki uyanışını düşünüyordum. Baba, Ali, Rahim Han onu yatağının çevresinde toplaşmış, bir el aynasında yeni dudağını inceleyen Hasan'ı izlemiştik. O odadakiler şimdi ya ölmüştü ya da ölmek üzere, ben hariç. Sonra bir şey daha gördüm. Çizgili kumaştan bir yelek giymiş bir adam. Kalaşnikov'un namlusunu Hasan'ın ensesine bastırıyor. Patlama babamın evinin bulunduğu sokakta yankılanıyor. Hasan asfalta devriliyor, karşılıksız, bağlılığa adanmış yaşamı ondan ayrılıyor, hızla uzaklaşıyor, tıpkı kovaladığı, rüzgara kapılmış uçurtmalar gibi. Taliban eve yerleşti diye sürdürdü Rahim Han sözünü. Buldukları kılıfsa evi bir işgalciden kurtardıklarıydı. İşledikleri cinayetleri de nefsi müdafaa sabıyla geçiştirdiler. Kimse bu konuda tek kelime etmedi. Taliban'dan ödleri kopuyordu. Ayrıca hiç kimse bir çift Hazara hizmetçi için kendini tehlikeye atmak istemedi. Sohrabı ne yaptılar diye sordum. Kendimi bitkin, boşalmış hissediyordum. Bir öksürük nöbeti Rahim Han'ı pençesine aldı. Uzunca bir sürede bırakmadı. Sonunda başını kaldırıp baktığında yüzü kızarmış, gözlerine kan oturmuştu. Bildiğime göre Kartesseh'teki bir yetimhanedeymiş Emircan. Yeniden öksürmeye başladı. Öksürük kesildiğinde Rahim Han birkaç dakika öncesinden daha ihtiyar görünüyordu. Her öksürük onu biraz daha yaşlandırıyordu sanki. Emircan, seni buraya çağırdım çünkü ölmeden önce seni görmek istiyordum ama tek nedeni bu değil. Bir şey demedim, ne söyleyeceğini biliyordum. Kabil'e gitmeni istiyorum, sohrabı alıp buraya getirmeni istiyorum. Doğru sözcükleri bulmak için kendimi zorladım. Bulamadım. Hasan'ın ölümünü, bu gerçeği sindirecek zamanım bile olmamıştı. Lütfen dinle beni. Burada Peşaver'de Amerikalı bir çift var. Thomas ve Betty Caldwell adında Hristiyan bir karı koca. Özel bağışlarla ayakta tuttukları küçük bir hayır kurumu işletiyorlar. Çoğunlukla ana babasını yitirmiş Afgan çocuklara barınak sağlıyor, karınlarını doyuruyorlar. Orayı gördüm. Temiz ve güvenli bir yuva. Çocuklara çok iyi bakılıyor. Bay ve Bayan Caldwell gerçekten iyi, tatlı insanlar. Sonra bu yuvaya memnuniyetle kabul edeceklerini söylediler. Rahiman, ciddi olamazsın. Çocuklar kırılgandır. Emircan, Kabe zaten kırılmış çocuklarla dolu. Sohrab, onlardan biri olup çıkmasını istemiyorum. Rahiman, Kabe'ye gitmek istemiyorum. Gidemem. Sohrab çok akıllı, yetenekli bir çocuk. Ona burada, onu seven insanların arasında yepyeni bir yaşam verebiliriz. Yeni umutlar. Thomas daha iyi biri. Betty Hanım da öyle şefkatli ki. O yetimlerin üstüne nasıl titrediklerini görmelisin. Neden ben? Buradan birini bul gönderemez miydin? Sorun buysa parasını ben veririm. Konu para değil Emir diye kükredi Emirhan. Ben ölmek üzere olan biriyim ve aşağılanmayı kabul edemem. Ben parayı hiçbir zaman önemsemedim. Bunu gayet iyi bilirsin. Neden sen öyle mi? Nedenini ikimiz de biliyoruz öyle değil mi? Bu yorumun anlamını anlamak istemiyordum ama anladım. Hem de çok iyi anladım. Amerika'da bir karım, bir evim, mesleğim ve bir ailem var. Kabil çok tehlikeli bir yer. Benden her şeyimi tehlikeye atmamı istiyorsun. Rahiman sözümü kesti. Biliyor musun, bir gün sen ortalarda yokken babanla konuşuyorduk. O sıralarda senin için çok kaygılanıyordu, bilirsin. Bana şöyle dedi. Rahim, kendini savunmayan bir çocuk erkek olduğunda hiçbir şeyi savunamaz. Haklı mı çıktı yoksa? Gözlerimi yere eğdim. Ölen birinin son arzusunu yerine getirmeni istiyorum. Hepsi bu dedi, tane tane. Az önceki yorumuyla bir kumar oynamıştı. Kozunu kullanmıştı ya da o anda ben öyle düşündüm. Sözcükleri aramızda asılı kalmıştı ama o hiç olmazsa ne söyleyeceğini biliyordu. Oysa ben hala uygun sözcükleri aranıyordum. Üstelik odadaki yazar bendim. Sonunda şunda karar kıldım. Belki de baba haklıydı. Böyle düşünmeni üzüldüm Emir. Ona bakamıyordum. Sen aynı fikirde değil misin? Olsaydım seni buraya çağırmazdım. Alyansımla oynadım. Beni her zaman gözünde büyütmüşsündür Rahimhan. Sense kendine karşı her zaman acımasız olmuşsundur. Durakladı. Bir şey daha var, bilmediğim bir şey. Rahimhan lütfen. Sana var, Ali'nin ilk karısı değildi. Bunun üzerine başımı kaldırıp ona baktım. Daha önce de bir kez evlenmişti. Kagori bölgesinden bir Hazara'yla. Sen doğmadan çok önce. 3 yıl evli kaldılar. Bunun konumuzda ne ilgisi var? Çocukları olmadı. Kadın 3 yıl sonra Ali'yi terk etti ve kostlu bir adamla evlendi. Ona 3 kız doğurdu. Sana anlatmaya çalıştığım şey işte bu. Lafın nereye gittiğini görebiliyordum artık. Ama duymak istemiyordum. Kaliforniya'da harika bir yaşamım vardı. Sivri çatılı, Victoria tarzı güzel bir evim, mutlu bir evliliğim, gelecek vadeden bir yazarlığım, beni seven bir kayınvalideli kayınpederim. Bu zırvalara hiç ihtiyacım yoktu. Ali kısırdı dedi Rahimhan. Hayır değildi. Sanavbar ona Hasan'ı doğurdu. Öyle değil mi? Dolayısıyla bir çocukları oldu. Hayır, onların çocuğu olmadı dedi Rahimhan. Evet oldu. Hayır olmadı Emir. Peki o zaman kim? Bence yanıtı biliyorsun. Dik bir yamaçtan aşağıya kayan, tutunabileceği bir ot, bir çalı arayan ama eli boş kalan biri gibiydim. O da sallanıyor, yalpalıyordu. Aşağı yukarı, sağa sola. Hasan biliyor muydu dedim bin güçlükle. Dudaklarım bana ait değildi sanki. Rahimhan gözlerini yumdu, başını salladı. ''Sizi adiler.'' diye tısladım. Ayağa kalktım, haykırdım. ''Sizi aşağılık piçler. Hepiniz adi, iğrenç yalancılar.'' ''Lütfen otur.'' dedi Rahimhan. Kükredim. ''Bunu benden nasıl gizlersiniz? Hele ondan.'' ''Lütfen düşün Emircan. Utanç verici bir durumdu. Rezillik. Millet konuşmaya başlayacaktı. Baban gibi bir adam, onurunu, adını her şeyin üstünde tutan biri. Kimseye tek kelime edemezdik. Bunu en iyi senin anlaman gerekir. Bana uzandı ama elini ittim.'' Kapıya yöneldim. Emircan, lütfen gitme. Kapıyı açtım, sonra döndüm. Neden? Kalmam için bana söyleyebileceğin herhangi bir şey var mı? Olabilir mi? 38 yaşındayım ve az önce bütün hayatımın koca, kahrolası bir yalan olduğunu öğreniyorum. Durumu düzeltebilecek, gönlümü alabilecek tek bir sözcük olsun bulabilir misin? Hayır, lanet olsun, elbette hayır. Döndüm, oradan kaçtım. Güneş neredeyse batmış, gökyüzünde mor ve kızıl renklerde kalın, boğucu bir battaniye bırakmıştı. Beni Rahim Han'ın apartmanından uzaklaştıran hareketli, dar sokakta yürüdüm. Sokak yayaların, bisiklet ve çekçek arabalarının tıkadığı, karman çorman bir geçitler, çıkmaz sokaklar labirentiydi. Köşe başlarından Coca-Cola ve sigara tabelaları sarkıyor, Hollywood Film afişlerindeki ihtiraslı kadınlar yakışıklı, esmer erkeklerle kadife çiçeği tarlalarında dans ediyordu. Küçük, dumanlı bir çay evine girdim. Bir bardak çay söyledim. Katlanır iskemlemi geriye ittim, yüzümü sıvazladım. Bir duvardan aşağıya kayma duygusu hafiflemişti. Onun yerini kendi evinde uyanıp da bütün eşyaların yer değiştirdiğini gören ve artık hiçbir köşe bucağı tanıyamayan birinin yabancılaşma duygusu almıştı. Nerede olduğunu çıkartamıyor, çevresini yadırgıyordu. Ait olduğu yeri yeniden bulabilmesi için her şeyi sil baştan düzenlemesi gerekiyordu. Nasıl bu kadar kör olabilmiştim? Oysa bütün işaretler ortada, gözümün önündeydi. Şimdi hepsi birden uçarak bana doğru geliyorlardı. Hasan'ın tavşan dudağını düzeltmesi için doktor kumara getiren baba. Hasan'ın doğum günü bir kez olsun atlamayan baba. Lale ektiğimiz günü çok iyi anımsıyordum. Babaya hizmetçileri değiştirmeyi düşünmez misin diye sormuştum. Hasan hiçbir yere gitmiyor diye gürlemişti. Burada bizimle kalıyor, ait olduğu yerde. Burası onun yuvası, biz de ailesiyiz. Ali, Hasan'la birlikte gideceğini söylediği zaman baba ağlamıştı. Ağlamıştı. Garson bir fincan çay getirip masaya bıraktı. Masanın ayaklarının bir çarpı işareti biçimde kesiştiği noktaya her bir ceviz büyüklüğünde bir dizi pirinç top asılmıştı. Toplardan biri gevşemişti. Eğildim, sıkıştırdım. Keşke kendi yaşamımı da böyle bir çırpıda onarabilseydim. Yıllardır gördüğüm en demli, en koyu çaydan bir yudum aldım. Süreyya'yı düşünmeye çalıştım. Generali, Cemile halayı, bitirilmeyi bekleyen romanı. Sokaktaki curcunayı, karman çorman trafiği, küçük dükkanlara girip çıkan insanları seyrettim. Yan masadaki transistörlü radyodan yayılan kavah sesini dinlemeye çalıştım. Ne olursa. Ama yine de mezun olduğum günün gecesi, bana az önce hediye ettiği Ford'da yanımda oturan, bire kokan baba gözümün önünden gitmiyordu. Keşke Hasan da bugün yanımızda olsaydı. Bunca yıldır bana nasıl yalan söyleyebilmişti. Hasan'a, küçükken beni kucağına oturtmuş, gözlerimin içine bakmış ve şöyle demişti. Tek bir günah vardır. O da hırsızlıktır. Yalan söylediğin zaman birinin gerçeğe ulaşma hakkını çalmış olursun. Bunları söyleyen o değil miydi? Ve şimdi onu gömmemden 15 yıl sonra babanın bir hırsız olduğunu öğreniyordum. Hem de hırsızların en kötü türünden. Çünkü onun çaldığı şeyler kutsaldı. Benden bir erkek kardeşim olduğunu bilme hakkını, Hasan'dan kimliğini, Ali'den de onurunu çalmıştı. Nangını, namusunu. Sorular ard arda saldırıyordu bu. Baba, Ali'nin gözlerine bakmaya nasıl başlayamamıştı? Ali o evde bir Afgan erkeğine yapılabileceği en çirkin hakarete, aşağılanmaya maruz kaldığını bile bile nasıl yaşayabilmişti? Peki ben, zihnime bu kadar uzun zamandır kazınmış olan baba imgesini, sırtında kahverengi takım elbisesi, Süreyya'yı istemek için Tahirli'nin araba yolunu toparlayarak çıkan erkeğin görüntüsünü, bu yeni imgeyle değiştirmeyi nasıl başaracaktım? İşte yaratıcı yazarlık öğretmenimin burun bükeceği bir klişe daha. Azıcık değiştirilmiş haliyle. Babasına bak, oğlunu al. İyi ama doğru değil miydi? Sonuçta babayla birbirimize hiç tahmin etmediğim kadar çok benzediğimiz ortaya çıkmıştı. İkimiz de yaşamlarını bizim için feda eden insanlara ihanet etmiştik. Aynı anda dank etti. Rahim Han beni buraya sırf kendi günahlarımın değil, babamınkilerin de kefaletini ödemem için çağırmıştı. Rahim Han kendime karşı hep çok katı olduğumu söylemişti. Ama ben bundan kuşkuluydum. Evet, Ali'nin ayağının altına o mayını yerleştiren ben değildim. Hasan'ı vurması için Taliban'ı çağıran da. Ama Ali ile Hasan'ın evden gitmesine ben neden olmuştum. Bunu yapmasaydım, bütün bunlar olmazdı, olaylar başka türlü gelişirdi. Bu çok mu zorlama bir varsayımdı? Belki baba Amerika'ya giderken onları da yanına alırdı. Belki Hasan şimdiye kendi evini kurar, onun bir Hazara olduğunu, şu kadarcık umursamayan, daha doğrusu Hazara'nın ne olduğunu bile bilmeyen bir ülkede bir iş, bir aile, bir yaşam sahibi olurdu. Belki olmazdı ama olabilirdi de. Kabil'e gidemem demiştim Rahim Han'a. Amerika'da bir karım, bir mesleğim, bir ailem var. İyi ama eylemlerimin Hasan'ı tam da bunlardan yoksun bıraktığını bilerek eşyalarımı toplayıp oraya nasıl dönerdim? Keşke Rahim Han beni hiç aramasaydı. Keşke kayıtsızlığa, unutuşa gömülmüş bir halde yaşamama izin verseydi. Ama aramıştı ve bana her şeyi değiştiren şeyleri anlatmıştı. Bana bütün yaşamımın o 1975 kışından önce, o şarkı söyleyen Hazar adadan önce bile bir yalanlar, ihanetler ve sırlar döngüsü olduğunu göstermişti. Yeniden iyi bir olunabilir demişti. Bunun bir yolu vardır. Döngüyü kurmanın bir yolu. Küçük bir çocukla bir yetim, Hasan'ın oğlu, Kabil'de bir yerde. Rahim Han'ın apartmanına dönmek için bindiğim çekçek arabasında babanın söylediği bir şeyi anımsadım. Senin sorunun kavgalarını senin yerine hep bir başkasının yapmış olması demişti. Artık 38 yaşındaydım. Saçlarım seyrelmeye, kırlaşmaya başlamıştı. Son zamanlarda gözlerimin etrafında kaz ayağı biçiminde küçük çizgiler görüyordum. Artık daha yaşlı olabilirdim ama kendi kavgamı üstlenemeyecek kadar ihtiyarlamamıştım henüz. Babanın pek çok yalan söylediği anlaşılmıştı ama bu konuda yalan söylememişti. Polaroid'deki yuvarlak yüze, güneşin bu yüze vuruşuna bir kez daha baktım. Erkek kardeşimin yüzü. Hasan beni bir zamanlar sevmişti. Hiç kimsenin sevmediği ve sevmeyeceği bir biçimde. O artık yoktu ama onun küçük bir parçası hayattaydı, Kabil'deydi, bekliyordu. Rahim Han'ı odanın bir köşesinde namaz kılarken buldum. Kan kırmızı göğe, doğuya karşı eğilmiş bir karaltı. Ona Kabil'e gideceğimi, sabah Kalver çiftini aramasını söyledim. Senin için dua edeceğim, Emircan dedi.